Ayrım 4. Galiba kasvetli sözcüğü böyle yerler için icat edilmişti. Ada Kuzey Denizi'nden sevimsiz bir biçimde yükselen J biçiminde bir yığındır. Harita üzerinde yarısı kırık bir bastonun kıvrık sapı gibi durur. Ekvatora paralel uzanır ama onun çok, pek çok kuzeyindedir. Bastonun kıvrık ucu Aberdeen'e dönüktür. Kırık, pürüzlü ucu ise uzaklardaki Danimarka'yı işaret eder. 10 mil uzunluğundaki ada. Sahillerinin büyük bir bölümü buz gibi denizden dimdik, en küçük bir kumsal parçası bile ortaya koymadan yükselir. Bu kabalık karşısında öfkelenen dalgalar kaya yığınını bitmek bilmez bir hırsla döverler. Ada dalgaların 10 bin yıllık bu öfkesine hiç aldırış etmez. J'nin girintisi içinde sular, ada burada denizi daha sıcak bir biçimde karşıladığından sakindir. Dalgalar bu girintinin içine öylesine çok kum, yosun, çakıl taşları, deniz kabukları getirmişlerdi ki, uçurumun eteğiyle suyun kıyısı arasında çok az kumsala benzer yarımay biçiminde bir alan oluşmuştur. Her yaz uçurumun tepesindeki ekilebilen alanda buraya bir avuç tohum dökülür. Eğer kış yumuşak geçer, ilkbahar erken gelirse tohumların bir kısmı cılız kökler salarlar. Ama bunlar asla çiçeklenecek kadar güçlü olmazlar. Kendi tohumlarını oluşturamazlar. Bu yüzden de her yıl tepeden dökülecek tohumlara muhtaçtırlar. Karanın kendisi, yani sarp yamaçlarla dalgalardan korunan bölümünde yeşillikler gerçekten yetişir ve çoğalır. Yeşillik denilen şey genellikle ottur. Yalnızca birkaç sıska koyunu beslemeye yeterlidir. Bir de toprağın kaymasını önler. Biraz dikenli, tavşanlara barınak oluşturan çalılıklar da vardır. Bir de doğu tarafında rüzgarlara kahramanca göğüs geren çamlar vardır. Tavşanlar burada doğdukları için buradadırlar. Adam buradadır çünkü koyunlara göz kulak olması gerekmektedir. Ama kuşlar buradan hoşlandıkları için buradadırlar. Yüz binlerce kuş vardır. Uzun bacaklı, yükselirken pip pip pip diye dalarken güneşin içinden hızla bir Messerschmitt'e saldıran, Spitfire gibi pip pip pip diye öten incir kuşları, adamın nadiren gördüğü ama çirkin ötüşleri yüzünden bütün gece uyanık kaldığı bıldırcın kılavuzları, kuzgunlar, kargalar, martılar ve bir çifte kartal vardır. Adam bunlara her görüşünde ateş eder. Çünkü doğa bilginleri ve uzmanlar ne derlerse desinler, kartalların yalnızca hayvan leşlerine değil canlılara da saldırdıklarını bilir. Bu adanın en sık ziyaretçisi rüzgarlardır. Çoğunlukla kuzeydoğudan fiyortların, glasiyerlerin ve buz dağlarının bulunduğu gerçekten soğuk yerlerden eserek gelirler. Beraberlerinde de sık sık kar, şiddetli yağmurlar, soğuğu ve buz gibi sisi armağan olarak getirirler. Arada sırada da eli boş, yalnızca kükreyip uğuldamak, otları yerlerinden söküp ağaçları devirmek, denizi kamçılamak için gelirler. Yorulmak nedir bilmez bu rüzgar, hatası da budur. Eğer arada sırada esse adayı gafil avlayıp gerçekten büyük zararlar yapabilir. Ama hemen her zaman var olduğundan ada bu rüzgarlarla birlikte yaşamayı öğrenmiştir artık. Bitkiler köklerini derinlere salar, tavşanlar çalılıkların en kuytu köşelerinde yuvalarını yapar, ağaçlar gelecek rüzgara hazırlık yapmış gibi eğik boy atar, kuşlar kayalıkların siperlikli yerlerine yerleşirler. Adamın evi bu şiddetli öfkeli rüzgarlara karşı koyacak biçimde sağlam yapılmış bir yapıdır. Bu ev denizin rengindeki gri renkli taşlardan yapılmıştır. Küçük pencereleri, sımsıkı kapanabilen kapıları ve bir bacası vardır. Tepenin üzerinde kırık bastonun çentikli ucuna yakın bir yerdedir. Rüzgara, yağmura meydan okuyarak tepede bir taç gibi durur. Meydan okuması kahramanlığından değil, adam koyunları görebilsin diyedir. Adanın öteki ucunda kumsala benzer yerde bunun aynısı bir ev daha vardır. Ama orada kimse oturmaz. Bir zamanlar adada, adadan daha akıllı olduğunu, rüzgarı alt ederek yulaf ve patates yetiştirebileceğini sanan biri daha vardı. Yanıldığını anlaması için 3 yıl soğukla, rüzgarla ve toprakla mücadele etmesi gerekti. O gittikten sonra eve kimse sahip çıkmadı. Çetin bir yerdir burası, ancak çetin şeyler barınabilir burada. Sert kayalar, arsız otlar, dayanıklı koyunlar, vahşi kuşlar, sağlam evler ve güçlü insanlar. Sert şeyler, soğuk şeyler, acımasız, sivri, yavaş hareket eden azimli şeyler, yani adanın kendisi kadar soğuk, haşin ve sert şeyler dayanabilir buraya. İşte kasvetli sözcüğü böyle yerler için icat edilmiş olmalı. Buraya fırtına adası denir, dedi Alfred Rose. Seveceğinizi sanıyorum. David ve Lucy Rose balıkçı teknesinin provasında oturmuş dalgalı suların ötesine bakıyorlardı. soğuk esintili olmasına karşın açık yağışsız bir Kasım günüydü. Güneşin solgun ışıkları denizin dalgaları üzerinde oynaşıyordu. Baba Rose, adayı 1926'da satın almıştım diye anlatmasını sürdürdü. Bir ihtilal olacağını, işçi sınıfından saklanmamız gerektiğini sandığımız sıralarda. Tam dinlenilecek, insanın sağlığına kavuşacağı bir yer. Lucy onun elinden geldiğince yürekli davranmaya çalıştığını düşündü. Ama adanın gerçekten sevimli bir görünüşü olduğunu da kabulleniyordu. Her yanını rüzgarlar kaplamıştı, doğal ve tazeydi. Ailelerinden uzaklaşmaları, evliliklerine yeni bir yön vermeleri gerekiyordu. Bombalanma ihtimali olan bir kente taşınmaları anlamsız olurdu. Çünkü ikisi de savaşta yararlı olabilecek kadar sağlıklı değildiler. David'in babası İskoçya sahilleri açığında bir adası olduğunu açıkladığında bunu gerçek olamayacak kadar güzel bir haber olarak karşılamışlardı. ''Koyunlar da benim'' dedi Baba Rose. ''Her bahar kırpıcılar gelip koyunları kırparlar. Elde edilen yün de ancak Tom McAvity'nin ücretini ödemeye yeter. Yaşlı Tom çobandır.''
''Lucy kaç yaşında?'' diye sordu.
''Tanrım, herhalde 70 vardır.''
''Sanırım ilginç bir kişidir, yani değişik.''
Tekne koya girdi. Lucy iskelede iki küçük şekil görebiliyordu. Bir erkekle bir köpek.
Değişik mi?
20 yıldır yalnız başına yaşasan sen ondan daha eksantrik bir tip olursun. Konuşmak için yalnızca köpeği var.
Lucy teknenin kaptanına dönerek buraya ne kadar sık geliyorsun diye sordu.
15'te bir bayan, Tom'un hiç de fazla olmayan ihtiyaçlarını, daha da az olan mektuplarını getiririm. Siz 15'te bir pazartesi günleri istediklerinizin listesini verirseniz, Aberdeen'de bulabildiklerimi alıp getiririm.
Kaptan motoru susturup ipi Tom'a attı. Köpek havlamaya kendi çevresinde heyecanla dönmeye başladı.
Lucy bir ayağını teknenin kenarına basarak iskeleye atladı. Tom onun elini tuttu. Adamın yüzü kösele gibiydi. Dudaklarının arasına kapaklı kocaman bir pipo vardı.
Lucy'den kısa boyluydu ama yapılıydı. Gülünç denilecek kadar da sağlıklı görünüyordu.
Lucy'nin şimdiye kadar gördüğü en tüylü tweed bir ceket giymişti. Ceketin içinde belki de uzaklardaki bir büyük kız kardeşin ördüğü kazak, başında ekose bir şapka, ayaklarında asker botları vardı. Burnu iri, kırmızı ve damarlıydı. Nazik bir tavırla ''Tanıştığımıza sevindim'' dedi. Sanki Lucy 15 günden beri gördüğü ilk kişi değil de o günkü 9. ziyaretçisiymiş gibi davranıyordu.
''Al bakalım Tom'' dedi kaptan. Tekneden aldı iki karton kutuyu uzattı. ''Yumurta bulamadım ama Devon'dan bir mektubum var.''
''Yeğenimdendir.''
Lucy kazağı kimin ördüğü anlaşıldı diye düşündü. David hala teknedeydi. Kaptan onun arkasına durarak ''Hazır mısınız?'' diye sordu.
Tom'la Baba Rose teknenin içine eğilip tekerlekli koltuktaki David'i iskeleye çıkardılar.
Baba Rose gülümseyerek, ''Eğer şimdi gitmezsem 15 gün sonraki otobüsü beklemek zorunda kalırım.'' dedi.
''Göreceksiniz, ev iyi oldu, eşyalarınız orada. Tom size her şeyin yerini gösterecektir.''
Lucy'yi öpüp David'in omuzunu okşadı. Tom'la el sıkıştı.
''Birkaç ay dinlenin, yalnızlığın tadını çıkarın. İyileşin, sonra da geri gelin. Önemli ve savaşla ilgili işler sizi bekliyor.''
Geri dönmeyeceklerini biliyordu Lucy. Savaş bitmeden dönmezlerdi ama bunu henüz kimseye söylememişti.
Baba Rose geri tekneye bindi. Tekne dar bir daire çizerek döndü. Lucy tekne burunun gerisinde kaybolana kadar el salladı.
Tom tekerlekli sandalyeyi ittiğinden Lucy de onun erzak kutularını yüklendi. İskelenin karaya bağlanan yeriyle uçurumun tepesi arasında kumsalın üzerinde bir köprü gibi yükselen uzun, dik, dar bir yokuş vardı.
Lucy tekerlekli sandalyeyi buradan çıkarmakta güçlük çekebilirdi ama Tom hiç zahmet çekmiyordu.
Ev mükemmeldi. Küçük gri renkteydi. Rüzgardan arkasındaki küçük bir tepeyle korunuyordu. Tahta kısımları yeni boyanmıştı. Kapıya çıkan basamağın yanına bir yaban gülü ekilmişti. Bacadan kıvrım kıvrım yükselen dumanları rüzgar dağıtıyordu. Küçük pencereler koya bakıyordu.
''Çok sevdim bu evi'' dedi Lucy.
Evin içerisi temizlenmiş, havalandırılmış, boyanmıştı. Taş döşemeler üzerine kalın halılar serilmişti. Aşağıda 4 oda modern bir mutfak, taş şömineli bir oturma odası vardı. Yukarıda da 2 yatak odası. Evin bir yanı modern su tesisatı yerleştirmek için dikkatle yeniden yapılmış, su borusu yukarıda banyoya, aşağıda mutfağa bağlanmıştı.
Tüm giysiler dolaba yerleştirilmişti. Banyoda havlular, mutfakta yiyecek vardı.
''Tom, ahırda size göstermek istediğim bir şey var.'' dedi. Burası ahır değil, bir sundurmaydı. Evin arkasındaydı. Sundurmada pırıl pırıl yepyeni bir cip duruyordu. Tom Bay Rose bunun özellikle küçük beyin kullanabilmesi için yapıldığını anlattı dedi. Otomatik vitesi var, gaz pedalı, freni elle yönetilebiliyor. Bay Rose öyle söyledi. Tom sözcükleri papağan gibi tekrarlıyordu. Sanki vites, fren, gaz pedalı nedir bilmiyormuş gibi konuşuyordu.
Harika değil mi David dedi Lucy.
Evet ama bununla nereye gideceğim ki ben? Tom konuştu. Beni ziyarete gelirseniz sevinirim. Ne zamandır yeni bir komşum olsun diye bekliyordum.
Teşekkürler dedi Lucy.
Bu jeneratör dedi Tom. Bende de aynısı var. Yakıtı burasına koyuyorsunuz, dalgalı akım veriyor.
David acayip şey dedi. Küçük jeneratörler genellikle doğru akımla çalışırlar.
Doğru. Gerçi aradaki farkı bilmiyorum ama böylesi daha eminmiş. Haklısın, insan bununla çarpılırsa en fazla odanın öteki ucuna fırlatılır. Ama doğru akım insanı hemen öldürür.
Eve döndüler. Tom, siz yeni evinize yerleşmek istersiniz dedi. Benim de göz kulak olmam gereken koyunlarım var. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyeceğim.
Aa, size söylemem gereken acil bir durum olursa telsizimle kıyıyla konuşabilirim.
David şaşırmıştı. Vericin mi var?
Tom gururla evet dedi. Kraliyet gözetleme birliklerinde düşman uçak gözcüsü olarak çalışıyorum.
''Hiç düşman uçağı gördün mü?''
David'in sesi alaycıydı. Lucy buna üzüldü. ''Tom henüz görmedim.'' dedi.
Tom gidince Lucy, ''Adam yalnızca payına düşeni yapmaya çalışıyor.'' dedi.
David acı bir sesle, ''Çoğumuz üzerine düşeni yapmak istiyoruz.'' dedi.
Lucy işte bütün sorun bu diye düşündü. Konuyu kesip kötürüm kocasının sandalyesini yeni evlerine doğru sürdü.
Hastane psikoloğunu görmesini istediklerinde Lucy kocasının bir beyin sarsıntısı geçirdiğini sanmıştı. Ama neden bu değildi? Başındaki tek zedelenme sol şakağındaki küçük bir sıyrık dedi psikolog. Sonra konuşmasını sürdürdü. Yine de iki bacağını yitirmesi onda beyin sarsıntısı yapmış. Bunun onun düşünce tarzına, duygularına nasıl bir etki yapacağını bilemeyiz. Pilot olmayı çok mu istiyordu?
Lucy düşündü, korkuyordu ama yine de istiyordu.
Evet, verebileceğiniz her tür sabıra, sevgiye gereksinmesi var. Bir süre aksi ve hırçın olacağını söyleyebilirim. Ona sıcak sevgi, sakin bir hayat gerekli. Oysa adadaki ilk birkaç ay boyunca David ne sevgi ne dinlenme istiyor gibiydi. Lucy ile sevişmiyordu. Belki de yaralarının tümüyle iyileşmesini bekliyordu. Ama dinlenmiyordu da. Kendini koyunculuğa vermişti. Arkasına tekerlekli sandalyesini atarak cibiyle adayı baştan başa dolaşıyor. Tehlikeli olabilecek uçurumların kenarına parmaklıklar çekiyor. Kartallara ateş ediyor. Gözleri görmez olmaya başlayan eski köpek Betsy'nin yerine yenisini terbiye etmede Tom'a yardım ediyordu. İlkbaharda her gece kuzulayan koyunların başında durmaya başladı. Bir günde Tom'un evinin yanındaki büyük yaşlı bir çam ağacını keserek 15 gün ağacı eve taşınabilecek boyutlarda kesmeye çalıştı. Gerçekten çok çalışıyordu. Balta ya da çekici sallarken tekerlekli sandalyeden düşmemek için kendini ona sımsıkı bağlamayı öğrenmişti. Tom ona yapılacak iş bulamadığı zamanlarda da tahtadan oyduğu iki lobutla çalışıyordu. Kol ve sırt kasları tıpkı güzel vücut yarışmasına çıkanlarınki gibi olmuştu. Bulaşıkları yıkamaya, yemek pişirmeye, evi temizlemeye kesinlikle yanaşmıyordu. Lucy mutsuz değildi. David'in bütün gün şöminenin başında oturup kötü talihine yanacağından korkmuştu. Çalışma biçimi insanı bir parça kaygılandırıyordu ama yine de bitkisel bir hayat yaşamasından iyiydi. David'e bebekten Noel'de söz etti. Noel sabahı Lucy David'e elektrikli bir destere hediye etti. David de ona bir top ipek kumaş verdi. Tom yemeğe geldi. Tom'un avladığı yaban kazını yediler. Çaydan sonra David çobanı evine götürdü. Geri döndüğünde Lucy bir şişe brandy açtı.
Sonra sana bir hediyem daha var David dedi. Ama bunu Mayıs'a kadar açamayacaksın.
David güldü. Ne diyorsun sen? Ben yokken o brandy'den ne kadar içtin?
Bir çocuğumuz olacak David.
David ona baka kaldı. Yüzündeki tüm gülümseme silinmişti.
Güzel tanrım, tek eksiğimiz de buydu zaten.
David.
Tanrı aşkına, ne zaman oldu bu?
Anlamak o kadar güç değil, değil mi dedi Lucy hayal kırıklığıyla, düğünden bir hafta önce olmalı. Kazayı atlatabilmesi bir mucize.
Doktora göründün mü?
Nasıl gidecektim doktora?
Peki nasıl emin olabiliyorsun?
David, lütfen aptallık etme. Eminim çünkü adetten kesildim. Göğüslerimin uçları ağrıyor. Sabahları da kusuyorum. Belim de olduğundan 4 santim kalınlaştı. Dikkatli bakarsan sen de görürsün.
Pekala.
Nen var senin, sevinmen gerekmez mi?
Ah elbette, belki de bir oğlumuz olur. Onu yürüyüşe çıkarır, onunla futbol oynarım. Babası gibi bir savaş kahramanı olmayı düşünerek büyür. Bacakları olmayan, yararsız, yarım bir adam olmak ister.
Lucy, David, David diye fısıldadı. Sandalyenin önüne diz çökerek, lütfen böyle şeyler düşünme. Çocuğumuz sana saygı duyacak. Hayatını yeniden düzene sokabildiğin için sana hayran olacak. Çünkü sen tekerlekli sandalyende iki kişinin yapabileceği işleri yapıyorsun. Sakatlığını cesaretle, yiğitlikle karşılıyorsun. Çocuğumuz seni bunun için sevip sayacak.
Bu kadar alçak gönüllü olma lütfen Lucy. Tıpkı bir papaz gibi konuşuyorsun.
Lucy doğrulup ayağa kalktı. Sanki her şey benim suçummuş gibi davranma. Erkekler de önlem alabilirler biliyorsun.
Karartma sırasında görünmez kamyonlara karşı önlem alınamaz.
Bunun aptalca yetersiz bir bahane olduğunu ikisi de biliyorlardı. Lucy bir şey söylemedi. Noel'i kutlamak diye bir şey kalmamıştı artık. Duvarlardaki renkli kağıtlar, köşedeki ağaç, mutfakta atılmayı bekleyen kazın artıkları. Bunların hiçbirinin Lucy'nin hayatıyla bir ilgisi yoktu. Onu sevmiyormuş gibi görünen bir adamla sıkıntılı odada ne yapıyordu o? Üstelik adam çocuğu bile istemiyordu. Neden yapmasındı? Neden? Pekala buradan gidebilirdi. Sonra gidebileceği bir yer olmadığını fark etti. Hayatta Bayan David Rose olmaktan başka yapabileceği başka bir şey de yoktu. Daha sonra David, ben yatmaya gidiyorum dedi. Sandalyesini hole sürdü. Kendini sandalyeden çekip arka arka merdivenleri çıktı. Lucy onun yerde sürünerek yatak odasına girdiğini, çıkardığı giysilerini odanın bir köşesine fırlattığını, sonra da yatağa yatıp yorganı başına çekerken karyolanın çıkardığı gıcırtıyı duydu. Ve de hala ağlayamıyordu. Brandy şişesine bakıp düşündü. Şimdi şişedeki büyük içkiyi içip sıcak bir banyo yapsam, belki de sabaha hamilelik diye bir şey kalmaz. Bunu uzun bir süre düşündü. Sonunda David'siz, çocuksuz, adasız bir hayatın şimdikinden daha berbat olacağını anladı. Bu yüzden ağlamadı, brandy'yi içmedi, adayı da terk etmedi. Aksine yukarı çıkıp uyuyan kocasının yanında rüzgarın sesini dinleyip düşünmeye çalışarak, martılar ötmeye, yağmurlu gri renkli bir şafak kuzey denizini aydınlatmaya, küçük yatak odasını buz gibi neşesiz gümüş renkli bir ışıkla doldurmaya başlayıncaya kadar yattı. Sonunda dalar gibi oldu. Sanki tüm tehlikeler bebek doğuncaya dek ertelenmiş gibi Lucy'nin üzerine huzura benzer bir duygu çökmüştü. Evi tepeden tırnağa temizledi. Şubat karları kalkınca sundurmayla mutfak arasındaki toprak parçasına umutsuzca da olsa sebzeler ve çiçekler ekti. Annesine mektup yazıp durumunu bildirdi. Bebek için bir yığın örgü örüp postayla çocuk bezi ısmarladı. Bebeğin doğumu için eve gelmesini önerdiler ama Lucy buradan bir giderse bir daha dönemeyeceğini biliyordu. Koltuğunun altına kuşlarla ilgili bir kitap sıkıştırarak kırlarda uzun yürüyüşlere çıktı. Bundan ancak kendini taşıyamayacak kadar ağırlaşınca vazgeçti. Brandy şişesini David'in hiç kullanmadığı bir dolapta saklıyor, karamsarlığa kapıldığı zamanlarda Noel gecesi neler kaybetmiş olabileceğini kendi kendine anımsatıyordu. Bebeğin doğumundan 3 hafta önce tekneye binerek Aberdeen'e gitti. David'le Tom'una iskeleden el salladılar. Deniz öylesine dalgalıydı ki Lucy ile kaptan karaya ulaşamadan bebeğin doğacağından korktular. Lucy Aberdeen'de hastaneye yatıp 4 hafta sonra bebeğiyle aynı tekneye binerek adaya döndü. David'in hiçbir şeyden haberi olmadı. Belki de kadınların da koyunlar gibi kolayca doğum yaptıklarını sanıyordu. Doğum sancılarından, dayanılmaz zorlamadan, sonraki ağrılardan hiçbir bilgisi yoktu. Kendileri gibi becerikli, bilgili, mikroplardan arınmış olmadığı için bebeğe dokunulmasına izin vermeyen otoriter, ukala hasta bakıcıları da bilmiyordu. Yalnızca Lucy'nin gittiğini, sonra da beyazlara sarılmış güzelim bir erkek çocukla döndüğünü görmüştü. ''Adını Jonathan koyalım.'' dedi. Buna David'in babasının hatırına Alfred, Lucy'nin babasının adı olan Malcolm, yaşlı Tom'u sevindirmek için de Thomas adlarını eklediler. Ama çocuğa Joe diyorlardı. Çünkü bebek değil, Jonathan, Alfred, Malcolm, Thomas, yalnızca Jonathan bile olamayacak kadar minicikti. David onun biberonunu tutmasını, gazını çıkarmasını, altını değiştirmesini öğrendi. Arada sırada kucağında sallayarak uyutuyordu bile. Ama uzak, soğuk bir ilgiydi bu.
Hasta bakıcılar gibi o da çocuğa bir sorunu çözmek istermişçesine yakınlık gösteriyordu. Asla Lucy'nin yakınlığını göstermiyordu. Tom bebeğe David'den daha yakındı. Lucy yaşlı adama bebeğin bulunduğu yerde pipo içirtmiyor, Tom da kocaman piposu cebinde Joe'yla oynuyor, tepinmelerini seyrediyor ya da Lucy'nin bebeği yıkamasına yardımcı oluyordu. Bir keresinde Lucy incitmemeye çalışarak Tom'a koyunlarını ihmal ettiğini anımsattı. Tom da hayvanların otlanırken gözetilmeye gereksinmeleri olmadığını söyledi. Bebeğin mama yiyişini izlemeyi yeğlerdi. Tahtadan bir çıngırak oyup içine yuvarlak çakıl taşları doldurdu. Joe bunu yakalayıp ilk salladığında da çok sevindi. Ve Lucy ile David hala sevişmiyorlardı. Önce David'in ameliyat yaraları vardı. Sonra araya Lucy'nin hamileliği girmişti. Kendisini toparlaması da uzun sürmüştü. Şimdi bütün nedenler ortadan kalkmıştı. Lucy bir gece artık normale döndüm dedi. Ne demek istiyorsun? Bebeğin doğumundan sonra demek istedim. Vücudum eski durumunu aldı, iyileştim.
Ah, anlıyorum, iyi.
David sırtını döndü. Lucy yatak odasına onunla birlikte çıkmaya soyunurken kendisini görmesine dikkat ediyordu. Ama David hep arkasını dönüyordu. Yatarlarken de Lucy eli, kalçası ya da göğsü David'e değecek biçimde hareket ediyor, sevişmeye açıkça davet ediyor ama David anlamazlıktan geliyordu. Lucy kendisinde hiçbir bozukluğun olmadığından emindi. Seks manyağı değildi. Yalnızca sevişmek değil, David'le sevişmek istiyordu. Eğer adada 70'in altında başka bir erkek olsa onunla maceraya atılmayacağından da emindi. O sekse susamış bir sokak kadını değil, aşka susamış bir eşti. Bir gece kolunu kocasının kalçalarından yana sürünce David'in dimdik sertliğini hissetti. Haykırmamak için kendini güçlükle tuttu. Demek David'in bir kusuru yoktu, yapabilirdi. İstiyordu da sevişmeyi. O halde neden? Ve de eli erkeğin ihtirasını belirten şeye sımsıkı sarıldı. Ona doğru yaklaştı. David diye içini çekti. David, Tanrı aşkına Lucy, kadının bileğini tutup elini itti, sonra arkasını dönüp yattı. Oysa bu kez Lucy reddedilmeyi sesini çıkarmadan kabullenmeyecekti. David, neden istemiyorsun? Tanrım, David üzerindekileri çekip kendini yere attı, sonra kapıya doğru sürüklendi. Lucy yatağın içinde doğrulup oturdu. Neden istemiyorsun diye haykırdı. Joe ağlamaya başladı. David paçaları kesilmiş pijama pantolonunu sıyırıp bacaklarından arta kalan yerdeki büzülmüş yerleri gösterdi. İşte bunun için istemiyorum, bunun için istemiyorum. Sonra aşağıdaki kanepede yatmak için odadan sürünerek çıktı. Lucy de Joe'yu rahatlatmak için bitişikteki odaya geçti. Çocuğu sakinleştirip uyutmak bir hayli zaman aldı. Belki de kendisi sakinleştirilmek ihtiyacında olduğundan bebeği yatıştırmayı başaramıyordu. Gözyaşları Joe'nun sütüne karışıyordu. Acaba bebek bu gözyaşlarının anlamını hisseder mi diye merak etti Lucy. Bir bebeğin anlamaya başladığı ilk şeylerden biri gözyaşları değil miydi? Kendini toparlayıp bebeğe ninni söyleyemediği gibi kulağına güven verici bir biçimde her şeyin yolunda olduğunu da mırıldanamıyordu. Yalnızca bebeği göğsüne bastırarak sımsıkı tutup salladı. Sonunda bebek onu sıcaklığıyla, sarılmalarıyla sakinleşip uyuyakaldı. Lucy onu beşiğine koyup bir süre seyretti. Aşağıdan David'in horultuları geliyordu. Sancılarını dindirmek için David çok güçlü uyku ilaçları alıyordu. Lucy'nin ondan hemen uzaklaşmaya, David'i göremeyeceği, duyamayacağı bir yerlere gitmeye gereksinmesi vardı. Pantolon, süveter, kalın bir palto ile çizmelerini giyip aşağı indi. Kapıyı açıp dışarı çıktı. Lucy tepenin kenarına gelip dik kalaslardan ayağının kaymamasına dikkat ederek yürüdü. Sonra kuma atlayıp kıyıya yaklaştı. Rüzgarla deniz bitmez tükenmez kavgalarını sürdürüyorlardı. Rüzgar dalgaları kışkırtıyor, deniz ıslık çalıp tükürerek karaya vuruyordu. Bu iki düşman sonsuza dek kavga etmeye mahkumdular. Çünkü biri oradayken diğerinin sakin kalması olanaksızdı. Lucy bütün gece sahili dolaştı. Şafak sökerken aklına beklenmedik bir şey geldi. Bu David'in güçlülüğünü gösterme yoluydu. Anlamını sımsıkı sıkılmış bir yumruk gibi içinde tutan bu düşüncenin ona pek yararı yoktu. Ama Lucy bunun üzerinde bir süre durdu. Yumruk avucunda küçük bir bilgelik incesi duruyormuş gibi yavaş yavaş açıldı. Belki de David'in ona olan soğukluğu, ağaçları devirmesi, kendi kendine giyinip soyunması, cipi kullanması, labutlarla çalışması ve Kuzey Denizi'ndeki bu buz gibi acımasız adaya gelmesiyle birdi. Ne değişti David? savaş kahramanı babası, bacaksız kahraman soytarı. Kanıtlaması gereken bir şey sözcüklere döküldüğünde basma kalıp gelebilecek olan bir şey vardı. Bir savaş pilotu olarak kanıtlayabileceği ama şimdi bunu ağaçlarla, parmaklıklarla, lobutlarla, tekerlekli sandalyeyle yapmak zorunda kaldığı bir şey. David'in bunu kanıtlamasına, denemeye izin vermezlerdi. Ama David, zaten başarabilirdim, bak nasıl ıstıraba dayanabiliyorum demek istiyordu. Umutsuzcasına, acımasızcasına büyük bir haksızlıktı bu. David cesurdu, aldığı yaraların acısına dayanmıştı. Ama bundan gurur duymuyordu. Eğer bacaklarını yitirmesine bir Messerschmitt neden olsaydı, tekerlekli sandalye gözünde bir madalya niteliğini alacaktı. Ama şimdi tüm hayatı boyunca savaş sırasında oldu demek zorundaydı. Ama hayır, savaşa hiç katılmadım. Bir araba kazasıydı. Eğitimimi yapmıştım, savaşacaktım. Hemen ertesi gün uçağımı görmüştüm, harikaydı. Cesaretle savaşacaktım, biliyorum. Evet, David'in güçlülüğünü kanıtlama biçimiydi bu. Belki Lucy de cesur, güçlü olabilirdi. Yaşamının perişan olmuş bölümünü onarır, denizlere yeniden açılabilirdi. Bir zamanlar David iyi, nazik, sevgi dolu bir insandı. Artık Lucy'nin sabırlı olması, onun eskisi gibi tam bir erkek olacağı günü beklemesi gerekti. Kendisine yeni umutlar, yaşamak için yeni uğraşlar bulabilirdi. Başka kadınlar da sıkıntılara katlanmışlar, bombalanmış evlerinin, tutsak kamplarına düşmüş kocalarının üzüntüsüne dayanacak gücü bulmuşlardı. Yerden bir çakıl alıp kolunu geriye uzattı. Sonra taşı olanca gücüyle denize fırlattı. Taşın düşüşünü görmediği gibi duymadı da. Belki de taş sonsuza dek bir uzay öyküsündeki gezegen gibi dünyanın çevresinde dönecekti. ''Ben de güçlü olabilirim!'' diye bağırdı. Sonra dönüp eve doğru yürüdü. Joe'nun mamasını vermesi gerekiyordu. 6. Kısım. Konağa benziyordu, bir noktaya kadar da öyleydi. Kuzey Hamburg'un hemen dışındaki yemyeşil Waldorf kasabasında, bahçe içinde kocaman bir yapıydı. Bir maden sahibinin ya da başarılı ithalatçının evi olabilirdi ya da bir sanayicinin. Ama gerçekte Abwehr'in malıydı. Kaderini hava koşulları yönlendirmişti. Burada değil ama Berlin'in İngiltere ile telsiz haberleşmesinin uygun olmadığı 200 mil kadar güneydoğusunda buna karar verilmişti. Yapı yalnızca bodrum katına kadar bir konak görünümündeydi. Bodrum katın altında iki büyük beton sığınakla birkaç milyon Rahi markı değerinde radyo aracı vardı. Elektronik düzen Werner Trautmann adında bir binbaşı tarafından yapılmıştı. Binbaşı bu konuda başarılı da olmuştu. Sığınak ses geçirmez bölmelere ayrılmıştı. Bölmelerde bir casusun mesajı veriş biçiminde sanki bir zarfın üzerinde annelerinin el yazısını tanırcasına mimleyen usta telsiz operatörleri çalışıyordu. Bu gece telsiz dalgaları oldukça seyrekti. Bu yüzden de Dee Nadel devreye girdiğinde bundan hepsinin haberi oldu. Mesajı daha yaşlı telsizcilerden biri aldı. Mesajı aldığını Dee Nadel'e bildirdi. Bunu hemen defterine yazıp sayfayı kopardı. Telefona gitti. Mesajı Hamburg'da Sophien Tedas'taki Abwehr merkezine direkt telefondan okudu. Sonra da bir sigara içmek için bölmesine döndü. Bitişikteki bölmede oturan gence de bir sigara uzattı. İkisi duvara dayanarak bir süre sigaralarını tüttürerek sustular. Sonra genç telsizci, "Bir şey var mı?" diye sordu. Yaşlı adam omuz silkti. O aradığı zaman daima bir şey vardır. Ama bu kez fazla bir şey değil. Hava kuvvetleri yine St. Paul Katedrali'ne isabet ettirememiş. Ona yanıt verilmeyecek mi? O yanıt beklemez, bağımsız çalışan bir heriftir, hep öyleydi. Telsiz eğitimini ben yaptırmıştım, biliyor musun? Eğitimi bittiğinde işi benden daha iyi bildiği sanısına kapılmıştım. Genç telsizci şaşkınlık içindeydi. Sen Dee Nadel'le tanıştın mı? Yaşlı adam sigarasının külünü silkelerken, evet dedi. Nasıl biri? Birlikte kafa çekmeye gideceğim bir arkadaş olarak düşünürsen iş yok. Cansız, ruhsuz biridir. Sanırım kadınlardan hoşlanıyor ama bu konuda yaygara etmez. Dediğim gibi çocuklarla bir parça eğlenmeye kalkışsa iş yoktur onda. Yine de elimizdeki en iyi ajan o. Gerçekten mi? Kesinlikle. Bazıları onun gelmiş geçmiş en iyi ajan olduğunu bile söylerler. 5 yıl Rusya'da NKVD'de çalıştığı söylenir. En yüksek kademelere kadar tırmanmış. Stalin'in en güvendiği yardımcılarından biri olmuş. Bunun gerçek olup olmadığını bilmiyorum ama doğru da olabilir. Çünkü bunu yapabilecek bir kişidir. Tam bir profesyonel. Führer de işin farkında. Hitler onu tanıyor mu? Adam başını sallayarak evet dedi soruyu. Eskiden Dinadel'in tüm mesajlarını görmek isterdi. Yine istiyor mu bilmem. Aslında Dinadel böyle şeylere aldırmaz. O adamı hiçbir şey etkilemez. Biliyor musun? Dinadel herkese aynı gözle bakar. Sanki yanlış bir harekette bulunduğunda seni nasıl öldüreceğini kararlaştırmaya çalışırmış gibi.
Onu eğitmek zorunda kalmadığıma seviniyorum.
Çabuk öğrendi doğrusu, bunu inkar edemem.
İyi bir öğrenci miydi?
En iyisi, günde 24 saat işin üstesinden gelinceye kadar çalıştı. Sonra da selamı sabaha kesti. Kanar ise bile arada sırada lütfen selam yolluyor.
Ah du meine Scheiße.
Evet ya, bilmiyor muydun? Mesajlarını hep Willi'ye saygılar diye bitirir. Rütbeye ne kadar değer verdiğini anla işte.
Willi'ye saygılar ha? Ah du meine Scheiße.
Sigaralarını bitirip yere atarak topuklarıyla ezdiler. Sonra yaşlı adam eğilip izmaritleri alıp cebine attı. Burada sigara içmeye pek göz yummazlardı. Vericiler susuyordu hala. Evet, şifre adını kullanmaz diye yaşlı adam konuşmasını sürdürdü. Şifre adını ona Von Braun koydu ama adam bundan hiç hoşlanmadı. Von Braun'u da sevmez. Bir keresinde anımsıyor musun? Yo, hayır, o zaman sen yoktun. Von Braun ona kentteki Farnborough havalanına gitmesini söyledi. Yanıt hemen yıldırım gibi geldi. Kentteki Farnborough'da havaalanı yok. Ama Hampshire'daki Farnborough'da var. Tanrı'ya şükürler olsun ki Alman Hava Kuvvetleri'nin coğrafya bilgisi seninkinden iyi istersem işte böyle.
Sanırım bunun nedenini anlamak güç değil. Biz hata yaparsak onların hayatları tehlikeye girer.
Yaşlı adamın kaşları çatıldı. Bu tür yargıları onun vermesi gerekirdi. Dinleyicisinin kendisine özgü fikirler beyan etmesinden hiç hoşlanmazdı. Belki de diye homurdandı.
Genç telsizci yine şaşkın, tecrübesiz kişiliğine büründü. Şifre adını neden sevmiyor?
Çünkü bir anlamı varmış. Anlamı olan bir şifre ad da insanı ele verir. Von Braun aldırış bile etmedi.
Bir anlamı mı var? Şiş sözcüğünün mü? Neymiş anlamı?
O sırada yaşlı tecrübeli telsizcinin alıcısı çalışmaya başladı. Adam hemen yerine koştu. Böylece genç telsizci şifre adının ne anlama geldiğini asla öğrenemedi.